Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, ticarette borçlanma nasıl olmalı? Sermayesi olmayanın borçlanarak ticaret yapması doğru mudur? Borca girdikten sonra borcu Allah ödettirirse öderiz nasıl açıklanır? Borcu ödemeden vefat edersek öncesinden nasıl davranmalıyız? Yani ödemeden vefat eden durumu ne olur borçlu ödeyen kişinin diye sorular sormuş. Şimdi bir defa ticarette tabii ki borçlanmak caiz olabilir. Yani hiç borçsuz tamamen peşin parayla iş görmek en güzeli belki, ama sermaye yetersizliği sebebiyle çoğu zaman borçlanma olur. Yani kısaca vadeli mal alma mesela bir borçlanmadır. 100 bin liralık mal alıyorsunuz diyelim İstanbul'dan, toptancılardan. 50 bin lirasını ödüyorsunuz, yarısını. Yarısını da taksitlere bağlıyorsunuz. Efendim, 10'ar bin liradan 5 ayda ödeyeyim diye senet, çek imzaladınız mesela. Geri kalan 50 bin liraya 10'ar bin liralık 5 aylık çek imzaladınız ve mal size geldi. Malı tabii ki kısa süre içinde elinizden çıkarabilir, paraya çevirebilirseniz bir kaynak meydana geliyor. Para gücünüz oluyor yani. Dolayısıyla önemli olan bunu sürüm olarak elinizden çıkarabilmeniz, müşteriye satabilmeniz. Ya da bunu satarken vadeli olarak satacaksanız daha kısa vadelerle bunu paraya çevirme imkanlarınız olursa para hareketliliği güçlenmiş olur tabii ki. Yollardan birisi bu. Yani vadeli mal almak yoluyla bir kaynak meydana getirmek mümkündür. İkincisi, karizasyen yoluyla ticaret pek tavsiye edilmez. Yani ödünç paralar alayım ben eşten dosttan, ödünç paraları kullanayım karizasyen olarak ticaret yapayım. Bu pek cazip değil. Yani size kısım akraba niye bir takım paralar verip de sizi zengin etsin, size kazandırsın? Çok yakın akrabalık sebebiyle destekleyen çıkabilir ama genelde karizasyen yoluyla ticaret yürüyecek bir sistem değil aslında. Ancak karizasyen çok sıkıştığımız zamanlarda, borcumuzu ödeyemediğimiz, senedimizi, çekimizi ödeyemediğimiz durumlarda devreye girmesi gereken bir yardımlaşma kurumudur. O yüzden karizasyenle ticaret yapmaktan ziyade karizasyen dara düşenlere yardım etmek, geçici olarak ödünç borç vermek anlamında değerlendirilmesi gerekir. Bunun yanında mesela ortak alarak diyelim, sermaye büyütme imkanı da olur. Biz yalnız başımıza ticaret yaparken ticaretimizi büyütelim dediğimizde, bizim 500 bin liralık imkanımız var diyelim. 500 bin lirada başka bir kardeşimiz koyduğu zaman 1 milyon liralık bir ticari faaliyetimiz olur mesela. Şimdi bunun gibi 3-4 kişi daha bulduğumuz zaman bakıyorsunuz 4 kişi 5'er 100 bin liradan 2 milyon lira koymuş. 500 bin lira da bizim var. 2,5 milyon liralık bu defa bir büyük süpermarket. Süpermarkette zinciri açmaya başladığımızı kabul ederim. 4-5 kişi ortaklık kurarak. İşte İslam'da bu ortaklıklara tabii ki kapı sonuna kadar açılmış. Yani biz bütün bu faaliyeti tek başımıza organize ederiz. Diğer para koyan kardeşlerimiz hiç işe karışmazlar. Ama şunu söyleyebiliriz. Ben bütün bu emeğimin karşılığında işte yüzde şu kadar kardan pay alırım diyebilirsiniz. Hanefi mezhebinde özellikle kardan paya teşvik ediliyor işi yürüten kişi. Bu 2,5 milyon liralık ticari faaliyetten ne kadar net kar olursa dönem sonunda ben %20'sini alırım, %80'ini sermaye oranlarına göre paylaşırız dediniz mesela. Caizdir. Eğer bu rakam çok yüksek oluyorsa %15 olur, %12 olur. Çok daha büyük işlerde, holdingler, şirketlerde bu rakam %5'e, 7'ye, 8'e kadar düşürülebilir. Bunu şartlar belirler. Yani miktara İslam müdahale etmiyor. Karın şu kadar kısmı karşılığında ben bu işi organize ederim diyebilirsiniz. Bunun adı mudarebe oluyor. Yani emek sermaye ortaklığı yoluyla o şirketin işlerini yürütmüş oluyorsunuz. Veya maaş karşılığı olabilir bu iş. Kendi şirketinde diğer mezheplerde, Şafii mezhebinde falan kârdan pay almak yerine, çünkü kâr olmadığı zaman, kâr az olursa veya hiç olmazsa, o zaman bütün emeğiniz tabii ki boşa gidiyor. Bunu göze almanız lazım mudarebe sözleşmesinde. Fakat bunun içinde kâr etmeye kendinizi mahkum hissediyorsunuz. Ben kâr etmek zorundayım ki emeğimin karşılığını alayım diyebilmeniz aynı zamanda sermaye sahiplerine de bir garanti oluyor. Kâr etmek için kendinizi zorluyorsunuz ki pay alasınız. Maaşlı olduğu zaman yüksek bir maaş takdir edildi size diyelim. Maaşla çalışıyorsunuz. Zarar da etse şirket, hiç kâr edemese de siz maaşınızı almaya devam edeceksiniz. Biraz aslında atalete de sebep olabilecek bir durum diyor Hanefi mezhebinin yaklaşımı. Maaştan ziyade kârdan pay alma şeklindedir çalıştıran kişinin, emek sahibinin kârdan pay alması teşvik edici görülmüş. Fakat diğer mezheplerde maaş olarak tespit yapılır. Çünkü kâr olmadığı zaman emeğin karşılığı olamayacağı için bunda bir çelişki var demiş Şafii mezhebi. Kısa şirket ortağı maaşla çalışmalı esasını benimsemiş. Biz bu iki görüşü birleştirip şöyle de diyebiliyoruz. Ailesini geçindirmek için tabii ki bir maaş belirlenir. Ama kârdan da teşvik primi olarak mesela kârın şu kadarı da şu kadarından pay verilecek. İlaveten, maaşa ilaveten teşvik primi olarak kârdan pay da buna ilave edilebilir. Maaş artı teşvik primi şeklinde de şirket ortaklarının işi yürütmesi mümkün ve caiz olarak değerlendirilebilir. Şimdi borcu diyor ödemeden vefat ederse bir kimse. Şimdi bir defa borçlar konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ciddi uyarıları var. Mesela Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir kimse borçlanırken eğer planlı programlı borçlanır, karşılığı olur ve ben bunu şu kadar süre içinde ya da şu süre sonunda öderim diye bir bakıma rehin ve ipotekli olacak şekilde tedbirini alarak borçlanmışsa Allah diyor o kişiyi ödemeye muvaffak eder. İşte rast gider ve borcunu ödeyebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yardımı olur bu kişiye. Neden? Niyetli, azimli olarak borcunu ödemek üzere planlama yapmış ve gününde ödeyebilir. İkincisi, borçlanırken plansız, programsız borçlanmış. Hele o gün gelsin bakalım, senedi çeki protesto ettiririm, 2-3 ay zaman kazanırım gibi. Daha imzayı atarken senede çeke, eğer azimli değilse, niyeti sağlam değilse, Allah diyor, o kulu borcu ödemeye muvaffak kılmaz. İşte rast gitmez, bereketli olmaz, borcunu çoğu zaman ödemeye muvaffak olamaz. Neden? İşi gevşek tuttu, zaten ödemeye niyeti yok. İkinci şık bu. Üçüncü ihtimal, böyle bir kimse planlı programlı borçlandı, karşılıkları da var, ipoteği var falan. Ama öyle bir terslikler meydana geldi ki, deprem olabilir, yangın olur, sel felaket olur, Allah korusun. Dolayısıyla kesinlikle borcunu ödeyemeyecek duruma düştü mesela. Malını, mülkünü kaybetti. İflas edenin durumu daha doğrusu, burada örnek verilebilir. Veya savaş şartları, şu anda Suriye'de birçok yerlerde, savaş şartları içinde daha önceki fabrikası olan iş adamı, firmaları, şirketleri olan kişi bir anda her şeyini kaybediyor. Bir bomba düşüyor, her şeyi yerle bir ediyor mesela. Ve canını kurtardığına şükrediyor. Başka bir ülkeye iltica ediyor mesela. Birçok iş adamları Şam'dan, çeşitli şehirlerden Türkiye'ye iltica ettiler, sığındılar. Oradaki malını, mülkünü terk edip geldiler mesela. Bunların borçları yok muydu? Var tabii ki. Normal sulh zamanında 1-2-3 yıla yayılan, belki teminatlı olan da, ipotekli olan borçları da vardı. Ama her şeylerini kaybederek bir anda ülkeyi de terk ettiler mesela. Şimdi böyle bir kardeşimiz bu şartlar altında vefat etse, isabet eden bir bomba sonucunda kendisi de vefat etse, bir sürü borçlar var, ödeme imkanı kalmadığı belli. Dolayısıyla işte başlangıçtaki niyet onu kurtarabiliyor. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Eğer ödemek niyetiyle borçlandıysa bu kimse, planlı programlı, karşılığı olacak şekilde gerçekten azimli olarak borçlandıysa, borcunu ödeyemeden vefat ettiyse, ödeme imkanı da ondan sonra mirasçıları tarafından hiç kalmadıysa bile, yarın kıyamet gününde Allah diyor, sırf o halis niyeti sebebiyle alacaklılarını memnun eder, onlara gerekli nimetleri verir cennette ve borçlunun yakasını bırakırlar diyor. Demek ki buradaki azim, niyet, plan fevkalade önemli. Hiç ödeyemeden o kardeşimiz vefat etse bile arkasından Cenab-ı Hak alacaklarını memnun ediyor ve dolayısıyla onun yakasını bırakabiliyorlar. Bakın birçok kul hakları olduğu halde, yüzlerce kişinin belki alacakları olduğu halde o kimse ahirete intikal ediyor. Alacaklılar onun yakasını yapışıp alacaklarını istemek yerine Cenab-ı Hak onları memnun ediyor ve borçlunun yakasını bırakıyorlar. Sırf niyeti sebebiyle. İkinci ihtimal, borçlanmış ama plansız, programsız, ödemeye niyeti yok. Hele günü gelsin, protesto ettiririm. Bir bankadan aldığımı öbürüne yatırırım. Öbüründen aldığımı diğerine yatırırım. Zaman kazanırım. İleride hükümetler değişir. Af çıkar veya iflasımı ilan ederim. Bir şekilde bu borçları ödemeden batırdığım firmanın, bankanın, şirketin neyse borçları silinir gider diye kafasında şeytani planlar yapmış mesela. Bunlar günümüzde olabiliyor, bakıyorsun bazı iş adamlarında. Plansız, programsız, ödeme hiç niyeti yok ve ilerideki duruma göre bunları ben temizlerim gibi düşüncelerle borca batmış, girmiş olabiliyor. İşte böyle bir kimse diyor Peygamberimiz, bu borçlar varken vefat ederse yarın alacaklılar yakasına yapışır. Ne gibi güzel amelleri varsa alırlar. Bunlar yeterli olmasa ya Rabbi günahımı yüklensin, günahımızı yüklensin derler alacaklılar. Ve Allah diyor bunu alacaklılara karşı karşıya bırakır, hesaplaşmayı kendi aralarında yaparlar buyuruyor. İşte burada demek ki bizim niyetimiz, planlı programlı borçlanmamız, karşılığımızın olması, güvencemizin olması fevkalade önemli. O niyetimiz bizi gerektiğinde kurtarabiliyor. İflas da etsek, bütün malımızı, mülkümüzü de kaybetsek, yarın kıyamet gününde birçok kul haklarıyla da gitsek, eğer iyi niyetliysek bu konuda, bizim takadımızı aşan, gücümüzü aşan savaş şartları, sel felaketi, deprem, yangın, eşkıyalık, hırsızlık gibi yollarla gerçekten aciz duruma düştüysek, Cenab-ı Hak bizi muhafaza ediyor, alacaklar karşısında koruyabiliyor. Evet, başka bir kardeşimiz, hocam diyor, gençlerin diyor eskisi kadar ticaretlerine şevkle yaklaşmadıkları noktasında sıkıntılar var. Bir ölü toprağı gibi ne yapmaları gerekir? Manevi arınmaları için ne tür yollara başvurmalıdır? Ne tür bir dua silsilesi takip edilmeli diye sormuş. Şimdi tabii dua yanında bu gibi konularda, dünyevi işlerde, mesleklerde aslında Allah'ın rızasına uygun bir niyetle yola çıkmak fevkalade önemli. Yani attığımız adım eğer Allah rızası için olursa, ticaretimiz, yapacağımız faaliyet Allah rızasına uygun olsun diye yola çıkmışsak Cenab-ı Hakk'ın tabii ki yardımı olur, tecelliler önümüze çıkabilir. Bir defa yapacağımız ticaretin İslami usullere uygun olması gerekir. Her şeyden önce bilgilenmemiz lazım. Biz hangi işi yapacaksak o işle ilgili neleri bilmemiz lazım? Helal haram sınırları nedir? Faize düşmemek için, harama girmemek için neler gerekiyor? Mesela Hazreti Ömer bu döneminde Mısır, Suriye, Irak, İran tarafları fethedilince Hazreti Ömer valilere bir genelge göndermiş. Aslında bir cümlecik ama içinde çok şey var. Valilere şu talimatı veriyor Hazreti Ömer. لَا يَبِيَ فِي سُوْكِنَا اِلَّا مَنْ تَفَقَهَ فِي الدِّينِ Sizden diyor hiçbiriniz esnafa ve tüccara duyurun. Esnaf ve tüccar kendi ticaretiyle ilgili fıkıh hükümleri öğrenmeden, helal ve haram nedir bunu öğrenmeden bizim çarşı ve pazarlarımıza alışveriş yapmasın diyor Hazreti Ömer. Önce hangi ticaret işiyle uğraşacaksa o ticaretin İslami hükümlerini öğrensin. Helalı haramı öğrensin, ondan sonra diyor çarşıya pazara girsin. Mesela sarrafsa sarraflıkla ilgili hükümler. Al günün vergi peşin diyelim. Altın alışverişleri peşin olur. Döviz bürosu işletecekse al günün vergülüm peşin. Doları verdiniz, karşılığı olan Türk lirasını aldınız. Euro'yu verdiniz, doları aldınız mesela. Peşin, işin bitmesi asıldır. Belli kuralları var. O kuralları öğrensin, ondan sonra ticarete girsin buyuruyor. Hazreti Ömer'in talimatı bu. Dolayısıyla bu aslında zor değil. Neden değil? Çünkü her meslek sahibinin öğrenmesi gereken kurallar çok fazla değildir, sınırlıdır yani. Şimdi her şeyi bilsin denirse ticaretle alakalı konu çok geniş. Fıkıh hükümler alan çok geniş. Ama sadece sizi ilgilendiren kısım öğrenilsin denilirse işte bir sarrafın uyacağı hükümler diyelim. 8, 10, 12 madde toplanabilir. İki sayfaya sığar yani. Veya onunla ilgili ayetleri, hadisleri toplayayım deseniz siz mesela. Faizle alakalı ayetleri topladınız Kur'an-ı Kerim'den. Bir sayfayı biraz geçer. Bir sayfa kadar yani. O kadar. Bakara suresinin riba ile ilgili ayetleri var malum. Bir sayfaya yakın. Bir iki yerde de, üç yerde geçmiş milletlerle ilgili faizle ilgili bir de edafe müdafi katlanmış faizle alakalı ayet-i kerime var. O kadar. Yani 1,5 sayfanın içindedir. Faizle ilgili hükümler. Bunları aldınız önünüze. Ondan sonra peygamberimizin kaç tane hadis-i şerif var bununla alakalı? Bunu tespit ettiniz. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Bunlar zaten bir araya getirmiş durumda. Hadis-i şerifleri topladınız. İslam alimleri bu konuda neler söylemiş? Mezhepler neler demiş faizle alakalı? Hepsini baksın 4-5 sayfa, 6 sayfa için toplandı mesela. Dosyaladık. Masamın üzerinde duruyor mesela. Benim uymam gereken ayetler bunlar. Hadis-i şerifler bunlar. İslam alimlerinin, mezhep müçtehitlerinin ortaya koyduğu tespitler şunlar diye bunlara bakıyorsunuz veya bir ilim ehlinden bunları maddeler haline getirmesini rica etmişsiniz. 8-10 madde halinde duvara asmışsınız mesela. Kurallara uyuyorsunuz. Halülala. İşte kendinize ait olan bilgileri edindiniz. Yani dolayısıyla her meslek sahibinin demek ki kendisini ilgilendiren konuları öğrenmesi gerekiyor. Bunlar öğrenildikten sonra kuralına göre olan bu ticaret aynı zamanda ibadet halini alıyor ve bize sevap kazandırıyor. Mesela bakıyorsunuz hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Men celebet amel febahu bisir yemi kennete saddaka bi. Kim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıda maddelerini üretir veya celbeder, satın alır. Ondan sonra günün raiş bedeli üzerinden satışa arz ederse kennete saddaka bi. Sanki bunları tasadduk etmiş gibi sevap alır. Şimdi ticaret yapıyorsunuz, para da kazanıyorsunuz ama İslami kurallara uyduğunuz için, müşteriyi aldatmadığınız, hilesiz hudasız piyasaya mal sürdüğünüz için ve o günün raiş fiyatlarını da aşmadığınız için sanki bunları fakirlere dağıtmış gibi ecir kazanıyorsunuz. Dürüst ticaretiniz sebebiyle. İslam alimleri buradaki gıda maddesi demişler, örnek kabilindendir. Diğer tekstil ürünleri, insanların ihtiyacı olan neler varsa piyasada bunların hepsi bu kapsama girer demişler. Ki toplumun ihtiyacını karşılamada aracı oluyor esnaf ve tüccar. Üretiyor, topluyor, uzak yerlerden ithal ediyor yerine göre başka ülkelerden ve toplumun ihtiyacı olan malları ayağına kadar ulaştırmış oluyor. Bu yönüyle güzel bir hizmet var ve bunun ecri de İslami ölçülere göre olursa İbadet ecri gibi ona sadaka sevabı kazandırdığı hadis-i şerifte ifade buyurulmuş. Yine mesela bununla ilgili özellikle veznedar dediğimiz muhasebeci kardeşlerimizin elinin altında emanet paralar bulunan ve bütün tezgahtarları da ilgilendiren mağazalarda, dükkanlardaki tezgahtarlar asıl işveren orta yerde yok malın sahibi. Bunu tezgahtarlar oradaki işçiler orada çalışanları devam ettiriyorlar. Dolayısıyla fiyatları uygulamada, müşteriyle muhatap olmada, borçları ödemede, kasadan alacakları verecekleri denkleştirmede hep işverenin adamları bunu yapıyor. Ve elindeki bütün o mallar, mağazadaki müşterilere arz etmekte olduğu mallar emanet mallar, emanet hükümlerine tabi yani. Dolayısıyla veznedeki parayı teslim alan kardeşimizin durumu veznedar, aynı zamanda emanetçi. Elinin altında emanet paralar var yani. Bunun bir adım ilerisi belediyelerin para hareketleri, özel idarelerin valiliklerde para kaynakları. ve ondan sonra mali bölümlerin, Maliye Bakanlığı vezni, belki hazineye kadar uzanan konulardaki bütün emanet paralarla ilgili olmak üzere Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Elinin altında bu şekilde emanet mallar ve emanet paralar olan kimseler, eğer bu paralarda gözü kalmaksızın, elimin altındaki bu para kaynağında benim hakkım 3.000-4.000 lira veya 5.000 lira neyse maaştır, aydan aya bunu işverenin bana ödüyor der. Ve bu paralarda gözü kalmadan yerli yerinde hak sahiplerine dağıtırsa elinin altındaki bu emanet paraları veya malları, sanki bunları fakirlere tasadduk etmiş gibi ecir alır buyuruluyor. Yani veznedar akşama kadar elinin altından geçen hak sahiplerine ulaştırdığı paraları dürüstlüğü sebebiyle, bu paralarla gözü kalmadan bunlar emanettir diye emanet bilerek yerli yerinde eksiksiz transfer ederse, sanki bunları akşamlar kadar fakirlere tasadduk etmiş gibi sevap kazanır buyurulmuş. Şimdi ticaret böyle bir şey. Yani oyunu kuralına göre oynadığımız zaman, Allah'ın rızasını gözettiğimiz zaman hem ticaret yapıyoruz, hem para kazanıyoruz ama sevap da kazanıyoruz. Elhamdülillah bu yönüyle Müslümanın ticareti çok farklı ve ona ecir kazandıran bir duruma gelebiliyor. Ama bunun için tabii ki kurallara uymak gerekiyor. Ve fedakarlıklar yapmak da gerekiyor. Yani nasıl olsa gören yok, eden yok diye bir takım şeyleri zimmetimize geçirmek, hele kayıt dışı olan yerlerde fazlalıkları cebimize atıvermek, nasıl olsa kayıtta görünmüyor diye, veya fatura fişi yazarken biraz düşük yazıp üzerindeki fazlalığı cebimize atmak gibi, Allah korusun, bir takım haramlara niyetlendiğimiz anda işimiz bitiyor tabii ki. Ondan sonra haram yemeler, haram zimmetimize geçirmeler, rişvetler ve diğer konular bizim hayatımızı alt üst edebiliyor. Mesela Eshab-ı Kiram'dan çok güzel ticaret örnekleri var. Cerir bin Abdillah Hazretleri verilen örneklerden. At ticareti yapan ya da atın değerini anlayan bir sahabe, Safkan Arap atı almak üzere pazara gitmiş Cerir Hazretleri. Peygamberimizden yıllar sonraki bir ticaret muamelesidir bu. Kısaca Medine dışında da at yetiştiriciliği yapan birisi varmış. 2-3 tane yıl boyunca atları eğitiyormuş, Safkan Arap atlarını. Ki bunlar değerli hayvanlar. Bugünkü BMW, Mercedes gibi çok pahalı hayvan bunlar. Çünkü çölde 80-100 kilometre hız yaptığı kabul ediliyor bu hayvanların. Üzerindeki kişiyi düşmanın hamlerine karşı cengaveri koruyan bir özelliği falan da var. Bilhassa fiyatları çok yüksek. Böyle bir hayvan almak üzere pazara gitmiş. Medine dışından bu gibi hayvanları eğiten kişi de 2-3 tane at getirmiş satmak üzere pazar yerine. Bunların birini beğenmiş Cerir Hazretleri. Deneyebilirmişim, deneyebilirsin demiş. Önce fiyatını sormuş, 500 dirhem demiş. Ki 500 dirhem, 5 dirheme kurbanlık koç alınan piyasada 100 koyun parası. Bugünkü 60-70 bin lira gibi bir para. Deneyebilir mi? Deneyebilirsin. Binmiş ata, çöle doğru koşturmuş. Yarım saat 45 dakika geri gelmiş, bakmış hayvan nefes bile almıyor. Yorgunluk alameti yok. Atın sahibine bu hayvana 500 dirhem az demiş. Müşteri diyor bunu. 600-700 dirhem, hatta 800 dirhem eder demiş. Birden fiyatı 800 dirheme yükseltmiş. 300 dirhem 60 koyun parası. Bugünkü 30-35 bin lira. Müşteri fiyatı yükseltiyor. Neden? Çünkü malın sahibi malın değerinin farkında değil. Medine'ye dışarıdan gelmiş, pazar fiyatlarını bilmeyen birisi ve malın kıymetinin farkında değil. Ama müşteri farkında. Medine piyasasını bilen Cerir Hazretleri işin farkında. O hayvanın 800 dirhemin üzerinde edeceğini biliyor. Ve malın sahibini uyarıyor. Yalnız şunu da söyleyeyim diyor. Eğer acele etmezsen bu malı 800 dirhemin üzerine satabilirsin ileriki haftalarda. Yalnız ben diyor 800 dirhem hazırlıkla geldim, o kadar param var, bana satarsan 800 dirhemi alabilirim demiş. Tabi diğeri teşekkür etmiş, sağ ol demiş, ben pazarları takip edemiyorum, Medine dışında yaşıyorum. Sen beni uyardın, malımın değeri konusunda beni uyardın, 800 dirheme veriyorum demiş. 800 dirhemi almış, malı teslim etmiş. Tabi malın sahibi, atın sahibi oradan ayrılınca birkaç sahabe, alışverişi izleyen sahabe Cer'in etrafını, sen demişler ne yaptın ya? Boşu boşuna 300 dirhem fiyat yükseltti, 60 koyun parası. Eğer biraz dilini tutsaydın, o mal onundu, 500 dirheme verecekti. 500 dirheme alabilmen mümkünken niye boşu boşuna fiyatı yükselttin demişler Cerir Hazretlerine. O zaman Cerir şöyle demiş, Cerir bin Abdillah Hazretleri. Evet demiş, biz bunu cahiliye devrinde yapıyorduk demiş. Karşı tarafı uyandırmadan, farkında olmadığı durumlarda ucuz almaya çalışıyorduk. Ama bir gün demiş, Allah'ın Resulü bizi topladı, esnaf ve tüccarı. İster satıcı olun, ister alıcı. Eğer o malla ilgili aldanma ve aldatma sayılabilecek bir eksiklik görürseniz, aleyhinize bile olsa karşınızdakini uyaracağınıza söz veriyor musun demiş Peygamberimiz. Biz Allah Resulüne söz verdik diyor. Eğer bizim bildiğimiz bir şey varsa, aleyhimize bile olsa karşımızdakini uyaracağımız konusunda Allah Resulüne söz verdik. Ve ben diyor malın değerinin farkındayım ama bu kardeşim farkında değil diyor. Medine'ye dışarıdan gelmiş, fiyatları bilmiyor, malının kıymetinin farkında değil ama ben farkındayım. Onu aldatamazdım diyor. Kusura bakmayın. Benim aleyhime bile olsa diyor. Ki ben aleyhime olduğumu da düşünmüyorum. Bu hayvanın değeri diyor 800 dirhemin üzerinde. İleriki haftalarda istersen bu hayvanı ben diyor başka bir pazarda 800 dirhemin üzerinde de satabilirim. Bu yönde zararıma olduğunu da söyleyemem diyor. İşte Ashab-ı Kiram İslam'ı bu şekilde hakkıyla yaşamış. İşte günümüzde kardeşlerimizin buna benzer bir anlayışla aslında ticarete girmeleri, İslami şuurla bir ticaret nasıl yapılır, bereketi nasıl görülür, bunun üzerine kafa yorumları gerekiyor. Bununla ilgili bir diğer örnek de her zaman anlatılır, yine örnek vermekte fayda var. Yine Ashab-ı Kiram'dan bir kervan ticaret mallarıyla şimdiki Hindistan tarafına gitmiş. Mal sevkiyatı yapmış. Gittiği yer bir krallıkmış o dönemde. Birkaç şehir kasabanın bulunduğu bir krallık içindeki bir kasabada. Orada çok geçerli olan o mallarla ilgili bir fiyat koymuş sahabe karıyla birlikte adamlarına. Demiş de tanesini işte 10'ar dirhemden satın diye talimatını vermiş. Ben şehir kasabayı gezmek istiyorum diye çıkmış. Fakat mala o kadar talep olmuş ki toptancılar falan malın başına yığılmışlar. Dolayısıyla aşırı talep karşısında kervanın adamları fiyatı yükseltmeye başlamış. 10 dirhem yerine 15 dirhem, 18 dirhem, 20 dirheme kadar işte birkaç toptancı malı almışlar. Bir kısmına yalnız 10 dirhem üzerinden, bir kısmına 15 dirhem üzerinden son kalan malları da belki iki katına olan fiyatla satmışlar. Nasıl olsa alıcı çok diye böyle bir yol izlemişler. Fakat akşam üzeri kervan sahibi dönüp gelince bakmış yığın halinde bir sürü para. Kaça sattınız siz malları? Efendim 10 dirhem dediniz ama çok talep oldu. Fiyat yükselttik. 15'e sattığımızda, 18-20'ye sattığımızda oldu demişler. Olur mu öyle şey demiş ya. 10 dirhem yeterliydi demiş. Karı içinde emek koruyordu. Malın değeri buydu. Siz demiş bunu benim söylediğimin dışında satmışsınız. Ben buna razı değilim. Yarın sabah demiş bir tellal çıkaracaksınız çarşıda. 10 dirhemin üzerinde mal alanlar kimlerse paralarını geri iade edeceksiniz demiş. Ben bu parayı kabul edemem demiş kervanın sahibi, sahabe. Gerçekten ertesi gün bir tellal çıkarmışlar. İlan et. Böyle böyle Medine'den gelen kervandan dün mal alanlardan 10 dirhemin üzerinde ödeme yapanlar lütfen kervana başvursun diye ilanı kısaca kralın adamlarından birisi de duymuş. Tesadüf çarşıdaymış o sırada. İlginç bulmuş. Saraya dönünce krala efendim böyle böyle Medine Muhammed'in ümmetindenmiş, arkadaşlarındanmış bir kervan gelmiş. Dün adamları malı pahalı sattı diye 10 dirhemin üzerinde alanlara geri para dağıtılıyor demiş. Kral ilginç bulmuş. Allah Allah demiş. Bunlardan para isteyen var mı? Yok. Bu paranın üzerine yat ses çıkarmasalar bu para onlarda kalacağı belli. Bunlar geri para vermelerinde bir şeylik, bir sağlamlık var demiş. Bu işte bir sağlamlık var. Bu kervan sahibini getirin bana demiş. Hemen gitmişler. Kervan sahibi efendim ise seni kralımız istiyor, görüşmek talep ediyor. Sahabe gelmiş kralın huzuruna. Kral demiş sen halka geri para dağıtıyormuşsun. Niye dağıtıyorsun bunu? Efendim böyle böyle demiş. Biz demiş Medine'den Muhammed'in ümmetindeniz. Dün geldik buraya. Ben mala fiyat belirledim. Kârı içinde 10 dirhem. Ama adamlarımız benim dediğim fiyatın üzerinde yüksek fiyat uygulamışlar. Ben fazlalığı kabul edemem. Bunu geri veriyoruz. Bizim aleyhimize bir durum yok demiş. Bizim zararımıza da değil demiş. Kârı içinde bizim satışımız yeterliydi demiş. Benim belirlediğim fiyat yeterliydi. Yok demiş kral. Senden bu parayı isteyen var mı? Geri isteyen yok. Sen kendiliğinden bunu kendi rızanla vermen sağlamlık işareti demiş. Sen hele kimsin bir anlat bakalım demiş. İşte ondan sonra uzun uzun anlatmış sahabe. Peygamberimizden bahsetmiş. Kur'an-ı Kerim'den söz etmiş. İslam'da ticaret ahlakından falan bahsetmiş. Ve sonunda zaten belliydi demiş. Bu işince bir sağlamlık var. Demek ki Muhammed son peygamber demiş. Gelen Kur'an dediğin kitap da son kitap olmalı. Hemen istişare heyetini toplamış. Müslüman İslam'a girmeye karar vermiş. Hemen şehir ve kasabalara ilan edilsin demiş. Birkaç gün içinde hulasa daha kervan oralardayken bu krallık şehir ve kasabalarıyla birlikte İslam'a girmiş. Kimin sebebiyle? Bir tüccarın irşadı sebebiyle. İslam'a uygun, İslam ahlakına uygun ticaret yapması sebebiyle bir belde halkı Müslüman olmuş. Bir alimin, fakihin, müçtehidin irşadıyla değil. Bir esnafın, bir tüccarın dürüst ticaret yapması, örnek olması yoluyla bir belde İslam'a girmiş. Bunun çok örnekleri var. İşte o dönemlerde özellikle Türkiye Cumhuriyetler tarafına, Hindistan taraflarına giden pek çok sahabe kervanlarında çok güzel örnekler yaşanmış. Ticaret ahlakı çok güzel uygulanmış ve o bölge insanların dikkatini çekmiş ve kitleler halinde İslam'a girmelerine vesile olunmuş. Onun için ticarete günümüzde girecek olan kardeşlerimizin buna benzer hususları dikkate alması, İslami şuurla ticaret yapması bu ticaretlerini ibadet haline dönüştürebilir. Hiç farkında olmadan namazın, orucun, zekatın ve diğer ibadetlerin yanında ticaretleri onlara ecir kaynağı haline gelebilir. Yine mesela İnnallahu yuhibbul muhterif buyurmuş Peygamberimiz. Allah mesleğinde hırfet sahibi olan, becerikli olan sanatkarı sever. Yani bir kimse mesleğinde ne kadar ileri giderse, ihtisaslaşırsa Allah'ın sevgisi o kadar artar. Büyük bir teşvik bu aslında. Hırfet. Hatta bir rivayette muhteri kelimesi nakledilir. Yani ihtira sahibi olan. Osmanlı döneminde bu patent hakkı ürünlere, keşif ve icat sayılan ürünlere verilen belgeye ihtira beraatı deniyor. İhtira beraatı. Yani en ileri o konudaki keşif ve icat, hak doğuran ürün anlamında ihtira beraatı diye belge veriliyor. Günümüzdeki patent hakkı doğuran belge gibi. Şimdi dolayısıyla öyle bir meslekte ileri gitmeli ki bir mümin, o meslekte artık en son söylenecek söz neyse, keşif ve icat, patent hakkı ne olacaksa, o dereceye gelmesi Allah'ın sevgisini de artıran bir değer olarak ifade edilmiş hadis-i şerifte. Allah mesleğinde mahir olan, becerikli olan, mesleğini en ileri götüreni sever. Hangi meslekteyse hiç fark etmiyor. Mimar olur, efendim sanatkar olur, boyacı olabilir, usta olur. Mesleğini en güzel yapabilme, beceri. Daha güzelini yapayım, en güzelini yapayım diye iddialı olmak. İşte dünya milletleri, ilim alemi böyle bir yarışın içindeler günümüzde. Her gün yeni yeni keşifler, icatlar, yeni teknolojiler, efendim yeni modeller olmak üzere Ar-Ge dediğimiz araştırma geliştirme yoluyla bütün milletler sürekli ilim ve teknolojiyi geliştirme için bir yarışın içine girmiş. Bu asıl Müslümanların hakkı. Bu hadis-i şerife göre yine kul hellestir ya alemin ve lezen le alemin buyuruyor ayet-i kerimede. Ey Habibim de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenlerle bilmeyenler. Bilenler tabii ki üstündür, bilmeyenler onun gerisinde kalırlar anlamında olduğu belli. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmet müminin yitiğidir, kaybedilmiş malı gibidir, malıdır demiş hikmet. Hikmetli olan şeyler, dünya üzerinde keşifler, icatlar, yeni teknolojiler, müminin yapması gereken, bulması gereken kaybolmuş malı gibidir. Nerede bulursa alır. İlim Çin'de de olsa alın demiş mesela yine hadis-i şerifte. Çin'de bile olsa. Çin örnek verilmiş uzak bir elde olduğu için. Bu yüzden müminler en güzeline teşvik edilmiş. İlimde, teknolojide, ticarette en güzelini nasıl yapabiliriz? Nasıl örnek olabiliriz? Anlamında. Yani burada kaybımıza zannettiğimiz çok şeyler berekete dönüşür. Aleyhimize zannettiğimiz, kayıptır zannettiğimiz noktalarda sırf dürüstlüğümüz sebebiyle çok şey kazandığımızı zaman içinde anlarız. Bunun biz çok örneklerini bize gelen konulardan gördük, öğrendik. Yani bereket denilen hadise gerçekten çok önemli. Bir şehirde bir kardeşimiz Ramazan'da babaları vefat etmiş, büyük bir mağazaları vardı. Şehir ismi vermeyeceğim. Dolayısıyla orası boşalınca faizli bir banka talip olmuş oraya. Dolayısıyla bu kardeşimiz de 4 katı da fiyat yükseltmişler. Yani kira parasını başkalarının verdiği fiyata göre 4 katına çıkarmış. İlla orayı tutmak istiyorlar. Bu kardeşimiz yani bu para kendisi müteahhit aslında. Yeteri kadar malı mülkü serveti var. Bu kira parasına ihtiyacı yok. Demiş bu 4 kat kirayı alıp fakirlere veririm. İmam Hatip Lisesi öğrencilerine burs olarak falan veririm diye aklından geçirmiş. Neyse oradaki müftiye vaize sormuşlar. Ya demişler sen faize karşı bir insansın. Senin yerinde faizcilik yapılacak falan diye. Bunda bir şey var. Uzun vadede senin kalbini meşgul eder falan deyince. Neyse o hafta sonu Bursa'ya işleri varmış. Demişler bir de Hamdi Hoca'nın çayını içelim. Geldiler bizim evde o zaman. Yani bu 15-18 yıl önce falan. 20 yıl önce olan bir hadise. Geldiler. İşte konuyu açtı. Böyle böyle dedi. Babamdan kalma büyük bir mağaza var. Orası boş kalınca orayı böyle böyle kiralık isteniyor. Gelirini ben hiç kendim kullanmayacağım. Hayra senata fakirlere ya da öğrencilere burs olarak vereceğim. Bu niyetle kirayı çok yükselttiler. 4 kat kira teklif ettiler. Ne dersiniz diye sordu. Ben oraya verim vermeni hiç o konuya girmeden ya dedim burası çok mevki güzel bir yer. Siz burayı niye kendiniz değerlendirmeyi düşünmüyorsunuz? Doğrudan doğruya kendiniz burayı işletseniz orta büyüklükte bir market olabilir. Burada başka ticari faaliyetler olabilir. Gelir elde edersiniz. Zekatınızdan fakir fukara yardım edersiniz. Niye burada ticaret düşünmüyorsunuz deyince bu saatten sonra dedi kasaya geçip marketçilik mi yapacağım? Ben de müteahhidim dedi. Kendi işlerimin üstesinden gelemiyorum. Ben siz kasaya geçin demiyorum dedim. Kasaya sağlam bir güvenilir kişi koyarsınız. Ben o şehri tanıyorum dedim. Emekli imamdır, müezzindir, esnafa, ticarete, esnaflığa yatkın olan kişiler var. Bunlardan birini bulursunuz. İşin başına getirirsiniz. Kardan pay var İslam'da dedim. Mudarebe diye. Ne kadar kar ederse kardan kendine %10, %5, %20'ye kadar pay verebilirsiniz emeğinin karşılığı veya emekli maaşının 2 katı gibi bir maaş tespit edersiniz. Sizin adınız hareket eder. Sizin hiç oraya uğramanıza gerek kalmadan işleriniz devam. O zaman olabilir dedi. Siz şunu söyleyin. Sermaye koyabilir, koyabilirim dedi. Sermaye koyabilirim. Kısaca karar verdi. Tamam dedi hocam ben burada kendim burayı değerlendirmeyi, ticaret yapmayı düşüneceğim dedi. Ayrıldılar. Daha yolda düşünmeye başlamış ne olabilir diye. Kısaca müteahhit olduğu için bol miktarda cam kullanıyor. Şişe cam fabrikasının da çok faal olduğu bir dönemdi 18-20 yıl önce. Hemen gayrimenkul teminatları da var gitmiş şişe cam fabrikasına. Dolayısıyla bakmış kendi bulunduğu şehirde bayiliği yok. Etraf 2 şehirde daha bayilik yokmuş. 3 tane vilayetin bölge bayilini almış ve dolayısıyla dediğimiz yeri de merkez yapmış. Şehrin kenarında bir depo tutmuş. Tırlarla cam sevkiyatına başlamış bu kardeşimiz. Kendisi de inşaatlarında cam kullanıyor. Neyse 2 yıl, 3 yıl kadar sonraki bir dönemde o şehre yolum düştüğünde kendisini ziyarete gittim. Baktım o dediğim yeri, kendisi mimar aynı zamanda, çok güzel tefriş etmiş. Orayı merkez haline getirmiş. Hocam dedi, elhamdülillah bir bereket burası dedi. Biliyorsunuz dedi, bir faizli banka kiralık olarak istemişti. Onun yerine biz dedi bu kararı verdik. Elhamdülillah şu anda bir bereket dedi. Tırlarla cam sevkiyatı yapıyoruz. Çok karlı bir işe girdik falan dedi. Aradan 3-5 yıl geçmeden bu kardeşimiz ısı cam fabrikası kurdu. 3-5 yıl geçince de Pimapen fabrikası da üretimine geçmiş. Müteahhitliğin devamı olmak üzere, her ikisi de müteahhitliği de ilgilendiriyor. Zaten daha sonra müteahhitliği bildiğim kadarıyla bıraktı. Ona ihtiyaç kalmadı. Yani şu anda bereket denilen hadiseye bunu örnek olarak zikrediyorum. Eğer bu kardeşimiz kiraya vermek yoluyla bir karar verseydi orada takılır kalırdı diye düşünüyorum. Bu önünün açılması, bir ısı cam fabrikasına geçmesi, efendim ve diğer Pimapen fabrikası gibi alanlara ufkunun açılması belki bundan sonra tecelli etti diye düşünme imkanımız olabiliyor. Yani bunun gibi İslam'da berekete inanmamız gerekiyor. Bereket varsa bir işte önü açık demektir. Bereket yoksa bereketsiz işten korkulur. Önü açık gibi görünür. Haramlarla kişi meşgul edilir. Cazip de görünür. Şeytan vesveseyle bunları mal çoğaldıkça haram yollardan güzel de gösterebilir ama aldatıcı olur. Zamanı gelince bu bereket elinden alınır gider diye düşünebiliyoruz. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.